bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sergüzeşt, Sami Paşazade Sezai, İnkılap Yayınları, Anka Basım Evi, günümüz Türkçesine çeviren Fazıl Yenisay, Altı Nokta Kayıt Stüdyolarında seslendirilmiştir. Okuyan Feyza Çağlar. Daha önceleri Ahmet Mithat Efendi'nin laubali ve şişirme yazıları bir tarafa bırakılacak olursa, bizde edebi denilebilecek roman denemesi ilk defa Namık Kemal'in kalemiyle görünmüştü. Fakat onun romanları da coşkun vatan duygularının ruhlarda uyandırdığı heyecandan tecrit edilecek olursa, Batı'nın roman tekniğine ve bugünkü roman anlayışımıza göre fazla bir kıymet ifade etmez. Bu, romancı için şüphesiz bir noksandır. Fakat bu noksan, Namık Kemal'in meftun olduğu ve tesiri altında kaldığı Victor Hugo'ya atfedilemez. Romantik ve epik şiire verdiği kuvveti gerçi romanda göstermemiştir. Bununla beraber Hugo'nun sefilleri ne kadar canlı ve ne kadar hayati sahnelere maliktir. İnkar edilemez. Halbuki Hugo, edebiyatının etkisi altında kalan Namık Kemal'in hiçbir romanında coşan ve coşturan vatan duyguları müstesna, canlı ve hayali sahneler görülmez. İşte bu mülahaza ile edebiyatımızda araştırmalar yapılırsa, önce Sami Paşazade Sezai Bey'i ve onun ilk roman denemesi olan Sergüzeşt'i hatırlamamak mümkün değildir. Sergüzeşt bizde o devrin sosyal bir yarası olan insan ticaretini ve esirlik hayatını pek derinden olmasa da çok acıklı bir tablo halinde çizer. Sezai Bey hayatını tamamen hikaye ve romana vakfedememiştir. Bize hikaye nüvellerini içine alan Küçük Şeylerle İclal romanını vermiştir. Küçük şeyleri arasında oldukça başarılı sayılabilecek olanları vardır. İclal ise en son eseri olmasına rağmen Sergüzeşt'i geçmek şöyle dursun, hatta ona yaklaşamamıştır bile. Onun için Sergüzeşt'e hiç tereddütsüz Sezai Bey'in yegane romanı diyebiliriz. Batı edebiyatında romantizmi takip eden realizmi, Türk romancılığına ilk defa getirdiği için Sezai Bey, edebiyatımızda realist romanın da babası sayılmaya layıktır. Sezai Bey bu denemesinde Namık Kemal'in bir türlü kurtulamadığı kelime deptebesinden tamamen sıyrılmış olmasa bile yeni bir üslup kullanmış, romanda maksadın hayatı ifade etmek olduğunu anlamış ve göstermiştir. Sezai Bey yukarıda da işaret ettiğimiz gibi edebi hayatını tamamen hikaye ve romana vakfedememiştir. Yoksa onun Tevfik Fikret'i bile meftun ederek Avengi Şuhur başlıklı şiirini Eylül timsali olarak aldığı Bir kızın hini irtihalinde, dolaşan hande-i cemalinde, andırır haleti zevalinde, ah ben sonbaharı pek severim. Kıtası gibi hazin ve içli şiirleri de vardır. Sezai Bey henüz Sergüzeşt'i yazmadan önce Abdülhak Hamit, Recaizade Ekrem Bey'e gönderdiği bir mektupta Sezai Kemal'in şivesini taklit ediyor, ileride o da değişir inşallah diyor. İşte Hamid'in bu temennisini Sezai, Sergüzeşt'te hakikat yerine koymuş ve Türk edebiyatına bu noktadan büsbütün yeni bir çığırın ilk örneğini vermiştir. Küçük Şeyler'in ön sözü dikkatle okunursa, Sezai'nin Namık Kemal ve arkadaşlarının Fransız edebiyatında vardıkları merhaleyi geçtiği, daha yenilere ta Alphonse Daudet'e kadar ilerlediği sezilir. Hülasa Sergüzeşt'i bugünkü nesle hararetle tavsiye eder, onun Türk edebiyatında yeni bir devrin açılmasında sebep olmasa bile iyi bir örnek sayılabileceğini hiç tereddütsüz söyleyebilirim. Biraz da benim teşvikimle daha önce Namık Kemal'in İntibah ve Cezmi adlı romanlarını bu defade Sami Paşazade Sezai Bey'in Sergüzeşt'i ile Recaizade Ekrem Bey'in Araba Sevdası'nı ki Tanzimat romanları namıyla bir seri halinde bugünkü neslin kolayca okuyup anlayabileceği şekilde sadeleştirmek suretiyle bu ilk romancılarımızı Türk gençliğine daha yakından tanıtmaya çalışan Fatih Kız Lisesi Edebiyat Öğretmeni eski talebem Fazıl Yenisay'ı edebiyatımıza yaptığı bu hayırlı hizmetten dolayı tebrik ederim. Şişli 6-6-1967 Ali Canip Yöntem. İkinci basımdaki ön söz, sadeleştirilerek. 1305 senesinde Sergüzeşt'in basın alanında görünüşünü iyi karşılayanlar, o zamandan geleceği aydınlatmaya çalışan gençlerdi. Senin kadar, hatta senden daha genç yaşta geleceğe ışık tutan o aydın gençlerden, daima ileriye doğru yürüyen o fikir yolcularından gördüğün iyi karşılanmaya mukabil hiç olmazsa 5-10 eserin Sergüzeşt'i takip edecekti. Halbuki sen köşene çekilip kendi münzevi alemine daldın. Sergüzeşt bir vakit idi. Vaadini niçin tutmadın? 1305. 33 sene sabah olmak bilmeyen, ufuklarında en küçük bir şafak aydınlığı görünmeyen uzun ve karanlık bir gece içindeydi. O zindan karanlıklarında doğan tek tük yıldızlar, vatanı terk ederek gurbet ellerin hicranlı ufuklarında sönüyor, kalanlar da vatan semalarında bir müddet parladıktan sonra istibdadın tutuşturduğu volkanlardan yükselen siyah ve korkunç dumanlar içine gömülüp kayboluyordu. O uğursuz devirde bir fikir ve his kargaşalığı, bulaşıcı hastalıklar gibi kişilerden topluma, toplumdan memleket köşelerine, oralardan da bütün vatan sathına yayılarak düşünce dediğimiz o sessiz ve durgun akımların kaynaklarını kurutuyordu. Edebiyatla baş başa kalabilmek için koskoca vatanda rahat bir köşe yoktu. Bu haller karşısında çevrenin etkisi altında geçirdiğim şiddetli yakıcı ve yıkıcı, asabi bir hayat içinde yazıhanemin önünde şirin ilham perisini beklerken, çünkü Sergüzeşt'e esaret aleyhinde başlamış ve hürriyetine diyerek son vermiştim. O devirde milletlere ticaret ve refah sağlamak için, bilim ve marifet ihracat ve ithalatı için, fikir ve zeka mesire ve gezileri için, açık denizler üzerinde gidip gelen gemilerin beyaz köpüklü izleri, nurdan çizgiler halinde kıtaları birbirine bağlarken, ilme yeni yeni keşifler emeliyle kutuplara gidilip gelinirken, İstanbul'da geceleri Boğaziçi'nin bir sahilinden öteki sahiline geçmek bile yasaktı. Halbuki o sahiller bazen cennet rüyasına benzeyen boğaz içine hayalin istihrakı için dünyanın çiçeklerden yapılmış en güzel, en yumuşak bir yastığıydı. O zamanki halimi tasvir için 35 yıl önce şöyle birkaç mısra söylemiştim. İntizara kalmadı bak ikidar. Kuşe-i uzlette oldum ihtiyar. İntizarım hep vatan ikbalidir. Kaldı bir düşman elinde tarumar. Bu vatanda gördüğüm her gün benim. Ahu efkan ile hali ihtizar, karşı durdum lütfuna tehdidine, mertliğimle işte ettim iştihar. Bak beklemeye takatim kalmadı, sessiz köşemde ihtiyarladım gittim. Beklediğim şey hep vatanın iyi ve mesut günlere kavuşmasıydı. Halbuki o bugün bir düşman elinde perişan durumdadır. Bu vatanda benim her gün gördüklerim ahlar, iniltiler ve can çekişmelerdir. Lütuflarını da, tehditlerine de sarayın mertçe karşı koydum ve mertliğimle işte şöhret buldum. Hayli uzun olan bu manzumenin alt tarafını şimdi hatırlayamıyorum. Küçük şeylerle Rümuzul Edebi yayımlayarak Paris'e gittim. Orada 7 sene Şurayı Ümmet gazetesinde mücadele ettim. Gerek o gazetede, gerekse başka gazete ve dergilerde yazdıklarım bir araya toplansa, Sergüzeşt gibi daha birkaç kitap olur. Geçmiş maziye karışmış bir devrin galeyan ve heyecanlarını şimdi bu sayfelerde tekrar dile getirmek istemem. Bunları söylemekten maksat, herkesçe bilindiği gibi bir yazarın kaleme aldığı veya daha önemli olarak bazı sebeplerle yazamadığı şeyleri anlatabilmek için onun bulunduğu çevreyi ve etrafını çerçeveleyen çeşitli etkilerin baskısını belirtmektir. O zamanki yaşayışımızda Avrupalılarınki gibi roman konusu bulmak hayli zordu. Fakat Avrupalılar gibi yazmak neden zor olsun? İstense ne kadar roman konusu bulunurdu. Bir de ben hissetmediğim şeyi yazamam. Daha doğrusu yazmak istemem. Halbuki en büyük eserler histen ziyade fikirle yazılır. Hissin galebe ettiği eserler kadınlaşır. Mesela Endülüs'teki Arapların o güzelin mimari eserlerinde his o kadar galebe etmiştir ki taştan duvarlarında adeta kalpleri görülür. Saraylarını süsleyen nakışlardaki renklerin boyaları sanki hayallerinin gözyaşlarından ve gülümseyişlerindendir. Bu derece incelen bir büyük medeniyetin ve yalnız yüksek ruhların görebileceği, akıllara sığmaz bir şiir dünyasına dalmış Arapların benim büyük sadimin. Heme Ademi zade bu dentliken, çoğ gorgan be hon kar ki tiz cengi, dediği insanların arasında ve bilhassa o zamanki haşin İspanyolların içinde barınamayarak nihayet Endülüs'ten çıkmaya mecbur edileceklerini kendi yüksek sanatları lisanını bilenlere söyler. Buna mukabil dünyanın en büyük ve en cani milleti olan Romalıların sanat eserlerinde hissin payı hemen hemen yok gibidir. Gök kubbeyi başında tutacak gibi görünen o mermer direkler hep birer fikir, birer düşüncedir. Mermer direkleri, mermer merdivenleriyle batan güneşin önünde kızıllaşan mağrur sarayları, ebediyete karşı birer zafer takı gibi durur. Namık Kemal'in ve Süleyman Nazif'in ölümsüz eserleri gibi. Namık Kemal'in üslubunda atalarından miras edindiği bir cihangirlik özelliği vardır. Kemal, Büyük Britanya sahilindeyken İngiltere'yi tarif için diyor ki, "Bu tasvir harfi harfine değil fakat anlamı bakımından tıpatıp böyledir. Denilebilir ki, engin denizin her meddinde dünyanın ihtiyaçları yeryüzüne İngiltere'den gider ve her cezrinde dünyanın zenginlik hazineleri adaya dökülür." De olunca Türk fikir ve hissinin bütün araç ve ihtiyacı o dehanın kaynağından geliyor. Cezrinde ilhamın bütün hazineleri ve cevherleri o kültür alemine yine oradan dökülüyor. O yüksek anlamlar ve şerefler cezrinin Kemal'e getirdiği incilerden bir tanesi de Süleyman Nazif'tir. O da ırkının bütün ateşleri kalbinde, şark güneşinden yapılmış üslubu kaleminde olduğu halde her türlü tecavüze karşı milli kültürümüzün hudutlarını bekleyen bir nöbetçi, edebiyatta mektep gibi gelip geçici modaların, itikatlar gibi efsanelerin üstünde dimdik görünür. Sergüzeşti Üstad Ekrem'in hassas ve nihayetsiz kalbini ithaf ile yükseltmek istemiştim. Bu eserin bir değeri varsa onu da şimdi kara topraklar altında ebediyen durmuş fakat edebiyat denilen sonsuz ufuklar üstünde kıyamete kadar helecanla çarpacak olan o kalpten almış olmasıdır. Vani Köyü 4 Mart 1942 Sami Paşazade Sezai. Sergüzeşt Üstad Ekrem'e. Rus kampanyasının Batum'dan gelen bir vapuru tophane önlerinde demirlemişti. Vapurun etrafını saran sandalların içinde saatlerdir sabırsızlıkla bekleşenlerden birkaçı hemen güverteye atladılar. Bunlardan birisi tahminen 45-50 yaşlarında uzun boylu, geniş omuzlu, seyrek siyah bıyıklıydı. Sırtında etekleri yakalarına kadar uzun, beli gayet dar bir Çerkes paltosu vardı. Güvertede kendilerini karşılayan ve başında bir Çerkes kalpağı, elinde de gümüş saplı bir kırbaç bulunan Çerkes'e "Sefa geldiniz," dedi. "Cariyeler nerede?" "İşte burada." "Kaç tane?" "3." "Güzel mi?" Güvertedeki Çerkes esir kızlardan birini göstererek cevap verdi. "Şu mavi gözlere bak, bir paşa buna bir hazine verir." Çerkez'le bu herif bir sandala, cariyeler de başka bir sandala binerek tophane iskelesine doğru vapurdan açıldılar. Çerkez'le beraber bulunan ve gayet iri yapılı olan bu adam Hacı Ömer adlı bir esirciydi. Merhamet ve şefkat duygularından zaten nasip olmayan kalbi insan ticareti yapa yapa büsbütün katılaşmış ve nasırlaşmıştı. Kalbinden o büyük yuvarlak gözlerine akseden vahşilik izleri, kaplan bakışlarında okunur, başkalarının uğradığı en müthiş felaketten bile zerrece müteessir olmaz, kendi çıkarından başka hiçbir şey düşünmez, bir şarkıcının sesiyle bir kızın ağlayışını ve bir saz sedasıyla çok güzel bir kadının yalvarışını ayırt edemezdi. İnsanlık görevi diye sadece iki şey bilir ve onları pek önemli, pek kutsal sayardı. Biri ticaretinin ilerleme aracı olarak odasının duvarında daima asılı duran kırbacı, öteki de alıp sattığı zavallıların kimsesizliği. Sandığın içindeyken o büyük yuvarlak gözleriyle Çerkez'e bakarak ve birer küçük yelpaze kadar büyük ellerini sallayarak esirleri pazarlık ediyordu. Siyahtan ziyade kirli kır sakalı, çok esmer yüzünü ikide bir gayet tiksindirici bir şekilde buruşturmasından anlaşıldığına göre pazarlık yolunda gitmiyordu. Kızların ikisi 16, 17'şer yaşlarında ay parçası gibi Kafkasya'nın iki parlak güzeliydi. Üçüncüsü tahminen 8-9 yaşlarında küçük bir esirdi. Saçlarıyla kaşlarının arası biraz yakınca ağzı gayet küçük, yuvarlak omuzlarına nispetle beli incecikti. Hele o kara gözlerinde zeka pırıltıları güzelliğini bir kat daha arttırıyordu. Sanki üstad bir ressam eliyle orantılı çizgileri çizilmiş fakat henüz rengi verilmemiş bir portreydi. Zira küçücük dudakları pek renksiz, bakımsızlıktan saçları seyrek, sefalet ve yolculuk meşakkatlarının etkisiyle rengi biraz uçuk, gözlerinin etrafı ince bir siyah daireyle çevrilmiş, bakışlarında kafesin içine konulmuş bir kuşun ara sıra gökyüzüne hasretle bakışını andıran gizli bir hüzün ve teessürle okunuyordu. Bu küçük kızın sırtında dar ve boydan boya ilikli bir Çerkez paltosu, başında da bir küçük eski kalpak vardı. Sandallar tophane rıhtımına yanaştı. Bu kızları bir eve götürdüler. Burası esircinin eviydi. İçeriye girdikleri zaman esircinin karısı kendilerini karşıladı. Kızları şöyle bir süzdükten sonra kocasına hitaben, "Bu ikisi fena değil. Fakat bu küçük kız hastalıklı bir şeye benziyor. Bunu buraya ölsün diye mi getirdin?" dedi. Hacı Ömer de, "Canım biz de bunu 1.000 liraya almadık ya. Tamam, yüksek kaldırımdaki Mustafa Efendi'nin karısının istediği gibi bir küçük." cevabını verdi. Çerkez o gece Hacı Ömer'in evinde kaldı. 3 gün muayyer olmak üzere üçünün de pazarlığını bitirdiler. Bu evde kızlar geceleri bir odaya toplanır, birbirleriyle konuşurlar. Fakat çok gülmek ve Çerkezce konuşmak yasak ve bir müşteriye gidip de her ne sebepten dolayı olursa olsun beğenilmeyerek geri gelen esirlere 10-15 kırbaç vurmak adetti. Bu eve gelişlerinden birkaç hafta sonraydı ki bir sabah Hacı Ömer o küçük esire Çerkezce "Hadi kalk, gideceğiz," dedi. Çocuk kendi yaşındakilere mahsus masumane bir tavırla hemen yerinden kalktı. Koşarak beraber geldiği kızlardan birinin boynuna sarıldı. Birbiriyle öpüşüp ayrıldıkları zaman çocuğun gözlerinde küçücük ruhunun büyük ıstırabına delalet eden birer damla yaş görünüyordu. Sonra birdenbire hayatın ıstırap yükünü omuzlarında hissetmeye başlayan adamlar gibi mini mini kaşlarını çattı. Ciddi, tesirli ve düşünceli bir çehreyle esircinin kocaman ellerinden tuttu. Beraberce evden çıktılar, yürüyorlardı. Çocuk sokakta giderken etrafından geçen arabalara, tramvaylara hayran hayran bakıyordu. Tophane meydanına geldikleri zaman orada birçok çocukların gülüşerek, haykırışarak oynadıklarını görür görmez kendinden geçerek hemen onların yanına doğru koşmaya başladı. Fakat birdenbire esircinin o büyük, o korkunç gözlerini açarak "Gel buraya, şimdi kırbacı çıkarırım," diye bağırdığını işitir işitmez yavaş yavaş geri döndü. Yanındaki gulyabanin ellerini tuttu. Nasıl demirden bir pençenin esareti altında bulunduğunu ilk defa olarak hissetmişti. Yürüyorlardı. İkisi de hiçbir lakırdı söyleyemiyordu. Köprünün üzerinden geçerlerken iki tarafa yanaşıp kalkan vapurlardan gözünü bir türlü ayıramıyordu. Birkaç adım daha ilerleyip de bir vapur düdüğünün sesini duyar duymaz bulunduğu yerde vücuduna bir titreme geldi. Memleketini hatırlamıştı. Doğup büyüdüğü yerlerden ayrılıp gelirken Batum'da duran vapur düdüğünün akisleri hala kulaklarında çınlıyordu. Karşı tarafta gökyüzünün mavi gölgesi altında omuz omuza vererek yükselmiş dağların üstünden dökülüp gelen tatlı bir rüzgar saçlarını dağıtıyor, görmüş olduğu bir rüyayı yani memleketini hatırlatıyor ve kendisine sanki anlaşılmaz bir teselli veriyordu. Yürüyorlardı. Köprüyü geçip de yeni cami önüne geldikleri zaman çocuk rengi büsbütün uçmuş, korku ve tereddütle başını kaldırarak Çerkezce "Karnım aç," dedi. Gaddar herif zavallıyı düşürecek gibi hızla kolundan çekti ve "Haydi yürü," diye bağırdı. Yürüyorlardı. Biçare çocuğun o güzel renksiz dudakları titriyordu. Çakmakçılar yokuşunu çıkarken açlıktan ve yorgunluktan dizlerinin titrediğini hissediyor fakat korkusundan söyleyemiyordu. Söylese de ne faydası vardı? Karşısındaki 10 adımlık yer gözüne yürümekle bitmez tükenmez sonu gelmez bir mesafe gibi görünüyordu. 2 adımda bir ayakları birbirine dolaşıp düşecek gibi oluyor, sonra yine doğruluyordu. Yürüyorlardı. Beyazıt meydanına geldikleri zaman gözlerini çevirip bir tarafa bakacak mecali kalmamıştı. Bacakları güya vücuduna bağlanmış birer kurşun külçe gibi ağır gelmeye başladığından vücudundaki bütün kuvveti sürüklemeye ancak yetişebiliyordu. Hele şükürler olsun Beyazıt'a gelmişlerdi. Tramvay durağının yanındaki sıra kahvelerden birine oturdular. Yorgunluktan artık takati kalmayan çocuğa o hasır iskemle bir kraliçenin saltanat tahtına çıkışı kadar huzur ve sefa veriyordu. Esirci bir simitle biraz peynir aldı. Çocuk bunları yedikten ve çay yerine bir bardak da su içtikten sonra tramvaya binerek Aksaray'a gittiler. Orada bir yere uğradıktan sonra başka bir tramvaya atlayarak Karaköy'e geçtiler. Oradan da yüksek kaldırıma çıktılar. Esirci küçük ve dar bir sokakta tenha bir mahallenin içinde bir evin kapısını çaldı. Vakit tam öğle üzeriydi. Güneş olanca parlaklığına rağmen karşılıklı iki sıra evlerin birbirinin üstüne abanmış gibi duran bu dar, bu rutubetli ve tenha sokağı güçlükle aydınlatabiliyordu. Kapısını çaldıkları evin üst kat pencereleri saçağın gölgesi altında kalıyor. Alt kattaki pencerelerin kafeslerinden süzülerek giren güneş ışınları evin içine doğru yayıldıkça adeta söner gibi görünüyordu. Dipnot 1. O devirde hatta yakın zamanlara kadar Fatih'e gidip gelen tramvaylar şimdi Hürriyet Meydanı dediğimiz Beyazıt Meydanı'ndan geçerdi. Meydan bugünkü gibi çırılçıplak değildi. Caminin yanında büyük çınar ağaçları, altında sıra kahveler ve meşhur Emin Efendi lokantası vardı. Caminin karşısında şimdiki belediye kütüphanesinin önünde de yine koca koca çınar ağaçları altında sıra kahveler bulunuyordu. Tramvay durağı bu taraftaki kahvelerin önündeydi. Meydanın üniversite önlerine rastlayan kısmına sonradan bir de büyük havuz yapılmıştı. Bu esnada öteki sokaktan beliren bir kör dilenci tutturduğu eski bir gazelin ahengine ayak uydurarak elindeki sopasını muntazam fasılalarla kaldırımlara vurarak ağır ağır geçiyordu. Devri lalinde başeymen badeyi gülfame ben. 1. Sokaklarda kimseler yoktu. Yalnız evin kapısında bir köpek uyuyor, bitişik evin damında da bir iki kedi dolaşıyordu. İnsan bu sokaklarda yürüdükçe sessizliğine ve binaların yapılışına bakarak kendini ilk çağa doğru seyahate çıkmış sanırdı. Kapıyı açan bir Arap halayık, "Safa geldiniz Hacı Ömer Efendi, buyurun," diyerek kendilerini karşıladı. Gidip hanımına haber verdikten sonra misafirleri hanımının odasına götürdü. Bir başörtüsüyle köşede oturan hanım gayet şişman, son derece esmer, kaşlarına bir parmak enliliğinde rastıklar sürmüş, kaba, çirkin ve acayip bir yaratıktı. Odaya girip de esirci, alık alık bakacağına koş hanımının eteğini öp dediği zaman küçük kız koşarak bu dev anasına sarılmak istedi. Fakat kadın gayet sert bir tavırla kendisini göğsünden doğru itince kızcağız boynunu büktü ve mahzun mahzun geri çekilerek mindere oturdu. Bu defa da Hacı Ömer, "Mindere oturmak senin ne haddine, sen bir esir parçasısın, kalk ayakta dur," diye bağırdı. Sonra kadına dönerek ve sesini yumuşatarak ilave etti. "Kusura bakmayın, daha acemidir. Geleli birkaç gün oldu. Siz istediğiniz gibi terbiye edersiniz." Zavallı kızcağız boynunu bükmüş, verilen emirlere hüzün ve hayret içinde itaat ederek ayakta duruyordu. Dipnot 1. Birer kor parçasını andıran o kızıl dudakların varken gül renkli şaraba asla baş eğmem. Kadın satın alacağı kuzuyu muayene eder gibi çocuğun küçük ve cılız vücudunu elleriyle yoklayarak mümkün olduğu kadar ucuz alabilmek için birçok kusurlar buluyor. Ötede zenci halayık da çocuğun şurasını burasını mıncıklayarak "Hanımefendisi, bu nafile, zayıf, pek zayıf, bu ölür," diyordu. Esirci ise çocuğun yol yorgunluğundan başka hiçbir hastalığı filan olmadığına dair yeminler ediyor, iyi bakılırsa birkaç gün içinde kendini toplayacağını söylüyordu. Velhasıl bu zavallı masumdan mümkün olduğu kadar çok menfaat sağlamak hırsıyla giriştikleri pazarlık saatlerce sürdü. Nihayet 40 liraya anlaştılar. Hacı Ömer hemen aşağıdaki senede yazarak kadına verdi ve aldığı liraları kesesine doldurdu.